39. Davetliler. 21 Mayıs sabahı Albert de Morcerf'in Roma'dayken Monte Cristo kontuna randevu verdiği Helder Caddesi'ndeki konakta, genç adamın verdiği sözün onurlandırılması için bütün hazırlıklar yapılıyordu. Albert de Morcerf, büyük bir avlunun köşesinde, müştemilat olarak kullanılan başka bir binanın karşısında yer alan küçük bir köşkte oturuyordu. Bu köşkün sadece iki penceresi caddeye bakıyor, diğer pencerelerin üçü avluya, ikisi bahçeye açılıyordu. Bu avlu ile bahçe arasında Kont ve Kontes de Morcerf'in imparatorluğun kötü beğenisine göre inşa edilmiş, modaya uygun geniş konakları bulunuyordu. Malikanenin caddeye bakan cephesi boyunca üzerine aralıklarla çiçek vazoları dizilmiş, ortada yaldızlı uzun demir parmaklıklı bir kapıyla ikiye bölünen ve önemli misafirlerin girişine ayrılmış bir kapı vardı. Kapıcı odasının hemen bitişiğindeki küçük bir kapı hizmetkarlar ve konağa yaya girip çıkan ev sahipleri tarafından kullanılıyordu. Albert'e ayrılan küçük köşkün seçiminde oğlundan ayrılmak istemeyen ama yine de vikontluk yaşına gelmiş genç bir erkeğin tamamen özgür kalma ihtiyacını anlayan bir annenin incelikli öngörüsü seziliyordu. Diğer yandan kendisine kafesteki bir kuş gibi ihtimam gösterilen bu köşkte, İyi aile çocuklarına özgü o özgür ve aylak yaşama düşkün bu genç adamın kurnazca bencilliğinin de fark edilebildiğini söylememiz gerekir. Albert de Morcerf caddeye bakan iki penceresinden dışarıyı gözlemliyordu. Dış dünyanın görüntüsü ufukları caddeyle sınırlı olsa da ufuklarında beliren insanları daima görmek isteyen gençler için çok önemlidir. Albert de Morcerf gözlemlerinden sonra bu gözlemleri daha derin bir incelemeye layık bulursa araştırmalarına başlamak üzere kapıcının odasının yanındakiyle neredeyse aynı olan ve özel olarak söz edilmeyi hak eden küçük bir kapıdan dışarı çıkabiliyordu. Bu kapı evin inşasından sonra unutulmuş, fark edilmemiş ve toz içinde olduğu için hiçbir zaman kullanılmaya değer bulunmamış olsa da özenle yağlanmış sürgüleri ve menteşeleriyle gizemli ve sürekli bir giriş çıkışa izin veren bir görünümü arz ediyordu. Diğer iki kapıyla rekabet halinde olan, dikkatlerden ve hakkındaki yorumlardan uzak durduğu kapıcıyla dalga geçen bu küçük, içten pazarlıklı kapı, Binbir Gece masallarındaki mağaranın ünlü kapısı gibi, Ali Baba'nın sihirli açıl susam açılına benzeyen birkaç gizemli sözcükle ya da en tatlı seslerle telaffuz edilen veya dünyanın en ince uzun parmaklarıyla etkinleşen, kararlaştırılmış birkaç uyaranla açılıyordu. Bu küçük kapıyla başlayan ve bekleme odası işlevi gören geniş ve sakin bir koridorun sonunda, sağda Albert'in avluya bakan yemek odası, solda ise bahçeye açılan küçük salonu vardı. Sık ağaçlar, pencerelerin önünde yelpaze gibi genişleyen tırmanıcı bitkiler, zemin katında yer aldıkları için avludan ve bahçeden yöneltilen saygısız bakışın sızabileceği bu iki odayı gizliyordu. Bu iki odanın da yer aldığı birinci kat, bekleme odasının üzerine inşa edilmiş üçüncü bir odayla zenginleştirilmişti. Bu kat, bir salon, bir yatak odası, bir de giyinme odasından oluşuyordu. Alttaki salonda sadece tütün içenler için yerleştirilmiş Cezayir usulü bir divan vardı. İlk katın giyinme odası, yatak odasının yanında yer alıyor ve görünmeyen bir kapıyla merdiveni açılıyordu. Görüldüğü gibi her türlü tedbir alınmıştı. Bu birinci katın üstünde duvarları ve çitleri yıkarak büyütülmüş, sanatçının züppe ile tartıştığı cehennemi andıran geniş bir atölye vardı. Burası Albert'in bir süredir keyif almasa da müzikle ilgili bir fantezisinden dolayı av borularının, konturbasların, flütlerin, bir orkestrada bulunan her enstrümanın, müzik fantezisinin yerini bir ressamın kibrinin almasıyla şövalyelerin, paletlerin, pastel boyaların, ve nihayet yaşadığımız dönemin modasına uygun olarak gençlerin alışkanlıkları doğrultusunda florelerin, boks eldivenlerinin, keskin kılıçların, her çeşit değneğin, kısacası ard arda gelen geçici hevesleri yansıtan her şeyin barındığı, üst üste yığıldığı bir bölmeydi. Albert de Morcerf, müziğe ve resme karşı gösterdiğinden daha büyük bir sebatla, dönemin revaçtaki eğitimini meydana getiren şu üç sanatı, yani eskrimi, boksu ve değnek dövüşünü öğreniyor ve beden egzersizlerine ayrılan bu odada peş peşe Grissier'i, Cooks'u, Charles Libucher'ı ağırlıyordu. Bu ayrıcalıklı odanın diğer mobilyaları 1. Frances döneminden kalma içleri Çin porselenleriyle, Japon vazalarıyla, Luca della Robbia'nın seramikleriyle ve Bernard de Palissy'nin tabaklarıyla dolu eski sandıklar ve içlerinden ikisi mavi bir fonda üzerlerinde bir kraliyet tacının bulunduğu, üç çiçeğin parladığı oyma bir armayla süslenmiş olduğundan, belki de 4. Henry'nin ya da Sully'nin, 13. Louis'nin, Richelieu'nun oturduğu ve Louvre'dan ya da bir kraliyet çatısından geldiği belirgin bir şekilde anlaşılan eski koltuklardı. İran güneşiyle boyanmış, Kalkütalı ya da Çandanagarlı kadınlar tarafından üretilmiş, canlı renkli, pahalı kumaşlar bu koltukların üzerine rastgele atılmıştı. Göze hoş görünerek sahiplerinin bile bilmediği bir amacı bekleyen ve bu arada odayı ipeksi ve yaldızlı yansımalarıyla aydınlatan bu kumaşların burada ne işinin olduğu muammaydı. Odanın en belirgin yerine Roller ve Blanchett tarafından gül ağacından oyulmuş, küçücük salonlarımıza sığabilen, yine de dar ve sedalı iç mekanizması bir orkestrayı barındıran ve Beethoven'ın, Weber'in, Mozart'ın, Haydn, Grete'nin ve Porpora'nın başyapıtlarının ağırlığı altında inleyen bir piyano yerleştirilmişti. Her yanda, duvarlar boyunca, kapıların üstünde, tavanda, kılıçlar, hançerler, krikolar, balyozlar, baltalar, yaldızlı telkari ve oymalı zırh takımları, kurutulmuş bitki koleksiyonları, mineral blokları, ateş rengi kanatlarını kımıltısız bir uçuş için açan, gagaları hiç kıpırdamayan ve sert kıllarla doldurulmuş kuşlar vardı. Kuşkusuz burası Albert'in en gözde odasıydı. Bununla birlikte randevu günü yarı giyinik haldeki genç adam genel karargahını zemin kattaki küçük salonda kurmuştu. Orada etrafı geniş ve yumuşak bir divanla çevrili bir masanın üzerinde St. Petersburg'un sarı tütünü, Sina'nın siyah tütünü, Maryland, Porto Rico, Lazikiye tütünleri de dahil olmak üzere bilindik her çeşit tütün. Hollandalıların hayran olduğu çatlak sırlı çini kaplarda parıldıyordu. Onların yanında kokulu ağaçtan göz göz sandıkların içinde büyüklük ve kalite sıralarına göre Havana ve Manila puroları dizilmişti. Nihayet açık bir dolapta Alman pipolarından, mercanla süslenmiş kehribar ağızlıklı tütün çubukları ve altın kakmalı, uzun maroken marpuçları yılan gibi kıvrılmış nargilelerden oluşan bir koleksiyon, tütün içenlerin keyfini ve ilgisini bekliyordu. Albert, çağdaş bir yemeğin davetlilerinin kahveden sonra ağızlarından tavana doğru uzun uzun ve nazlanırcasına yükselen dumanı arasından seyretmekten hoşlandıkları bu düzenlemeyi ya da daha doğrusu bu simetrik düzensizliği kendisi hazırlamıştı. Saat 10'a çeyrek kala bir uşak içeri girdi. Sadece İngilizce konuşan ve adı John olan bu 15 yaşındaki yamak, Morcerf'in tek hizmetçisiydi. Ancak sıradan günlerde konağın aşçısı ve önemli günlerde kontun avcısı da genç adamın emrindeydi. İsmi Germain olan ve efendisinin güvenini tamamen kazanmış olmanın keyfini çıkaran bu uşak, elindeki bir tomar gazeteyi masanın üzerine bıraktı ve mektup paketini Albert'e uzattı. Albert bu çeşit çeşit mektuplara göz attıktan sonra, el yazısı güzel ve parfümlü olan iki tanesini seçip zarflarını açtı ve bariz bir dikkatle okudu. ''Bu mektuplar nereden geldi?'' diye sordu. Biri postayla geldi, diğerini de Madame Danglars'ın uşağı getirdi. Madame Danglars'a locasında benim için ayırttığı yeri kabul ettiğimi iletin. Biraz bekleyin, sonra gün içinde Rosa'ya gidin. Gece yemeği davetine operadan çıktıktan sonra geleceğimi söyleyin ve 6 şişe kaliteli Kıbrıs, Jerez, Malaga şarabı ve bir fıçı Ostende istiridyesi götürün. İstiridyeleri Borel'den alın ve özellikle benim için aldığınızı söyleyin. Monsieur kahvaltının kaçta servis edilmesini ister? Saat kaç? 10'a çeyrek var. Tamam o zaman. Saat tam 10.30'da sofra hazır olsun. Debray belki de bakanlığa gitmek zorunda kalacak. Hem zaten... Albert not defterine baktı. Masa konta söz verdiğim saatte hazır oluyor. 21 Mayıs sabah saat 10.30. Sözüne pek güvenmesem de dakik olmak isterim. Bu arada Sayın Kontes'in kalkıp kalkmadığını biliyor musunuz? Sayın Vilkont arzu ederse öğrenirim. Evet, benimki eksik olduğu için ona kendisinin likör mahzenlerinden birini bana tahsis edip edemeyeceğini sorun. Ve ona saat 10'da yanına gelme onuruna erişeceğimi ve kendisinden onunla birini tanıştırma izni istediğimi söyleyin. Uşak çıkınca divana uzanan Albert 2-3 gazetenin zarfını yırttı. Gösterilere baktığında bir bale değil, opera sahneleneceğini öğrenince suratını astı. Parfümeri ilanında kendisine söz edilen afyonlu diş macununu göremeyince Paris'in en çok okunan 3 gazetesini peş peşe fırlatıp uzun bir esnemenin ortasında mırıldandı. Gerçekten de bu gazeteler her geçen gün daha da can sıkıcı oluyor. O sırada hafif bir yaylı araba kapının önünde durdu ve kısa süre sonra uşak Monsieur Lucien Debray'nin geldiğini bildirmek için içeri girdi. Uzun boylu, sarışın, solgun tenli, gri gözlü, bakışları kendinden emin, ince ve soğuk dudaklı genç bir adam, üzerindeki oymalı düğmeli mavi ceketi, beyaz kravatı, kaşa ve elmacık kemiğine uzanan üçlü sinirinin çabasıyla göz çukuruna sabitlemeyi başardığı İpek iple asılı gözlük kelebeğiyle hiç gülümsemeden, konuşmadan ve yarı resmi bir ifadeyle içeri girdi. ''Günaydın Lucien, günaydın.'' dedi Albert. ''Ah, dakikliğinizle beni korkutuyorsunuz sevgili dostum. Dakiklik diyorum, sizin en son geleceğinizi düşünürken saat 10'a 5 kala geldiniz. Oysa randevunun kesin saati 10.30. Bu bir mucize, yoksa hükümet mi düştü?'' ''Hayır sevgili dostum.'' dedi divana yayılan genç adam. İçiniz rahat olsun. Her zaman sendeleriz ama asla düşmeyiz. Ayrıca İber Yarımadası'ndaki durumun bizi tamamen güçlendireceğini bir kenara bıraksak bile sarsılmaz bir konuma geçtiğimize inanıyorum. Ah evet bu doğru. Don Carlos'u İspanya'ya kovuyorsunuz. Hayır değerli dostum bu hususta yanılgıya düşmeyelim. Onu Fransa sınırının diğer yanından krallara yaraşır bir konukseverlik sunacağımız Borges'e getiriyoruz. Borges'e mi? Evet, yakınmaya hakkı yok. Burges Kral 7. Charles'ın başkentidir. Nasıl olur, bunu bilmiyor muydunuz? Dünden beri bütün Paris biliyor ve haber 2 gün önce borsaya sızdırıldı. Monsieur Danglars, bu adamın haberleri nasıl olup da bizimle aynı anda öğrendiğini hiç anlamıyorum. Düşen hisseleri satın aldı ve 1 milyon kazandı. Ya siz, görünen o ki yeni bir nişan kazanmışsınız. Çünkü süs iğnenize iliştirilmiş mavi bir şerit görüyorum. Peh, bana 3. Charles'ın nişanını yolladılar, diye yanıtladı Debray umursamaz bir tavırla. Kayıtsız davranmayı bırakın ve bu nişanı almanın hoşunuza gittiğini itiraf edin. Elbette, bir nişan aksesuar olarak siyah düğmeli bir ceketin üzerinde şık durur. Galler Prensi ya da Reichstadt Dükü gibisiniz adeta, dedi Morcerf gülümseyerek. Sevgili dostum, bu sabah beni bu kadar erken görmenizin nedeni de bu. Çünkü 3. Charles'ın nişanını aldınız ve bana bu güzel haberi vermeye geldiniz. Hayır, çünkü geceyi 20 diplomatik mektup yazmakla geçirdim. Bu sabah gün doğarken eve döndüğümde uyumak istedim ama başım ağrımaya başladı ve ata binmek için bir saat dışarıda kaldım. Bolon'da can sıkıntısı ve açlık nadiren birlikte görünseler de bana karşı birleştiler ve bir tür Carlos Cumhuriyetçiler İttifakı oluşturdular. O zaman bu sabah sizde ziyafet verildiğini hatırladım ve işte buradayım. Açım, beni doyurun. Canım sıkılıyor, beni eğlendirin. ''Ev sahibi olarak bu benim görevim sevgili dostum.'' dedi Albert uşağın gelmesi için zili çalarken. Lucien ise topuzu turkuaz kakmalı bastonunun ucuyla açılmış gazeteleri havaya savuruyordu. ''Germain, bir kadeh Jerez şarabı ve bisküvi. Bu arada sevgili Lucien, işte fark edeceğiniz gibi kaçak buralar. Size tadına bakmanızı ve bakanı iyi yurttaşları içmeye mahkum ettiği o ceviz yapraklarının yerine bize bunlar gibi purolar satmaya davet etmenizi öneriyorum.'' ''Hadi canım siz de. Dediğinizi yapmaktan kaçınacağım. Hükümet size böyle purolar satsa artık onları da beğenmeyecek, iğrenç bulacaksınız. Zaten bu girişim iç işlerini değil, Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Monsieur Hume'a başvurun. Dolaylı Vergiler Bölümü. A Koridoru numara 26.'' ''Gerçekten de bilgi birikiminizle beni şaşırtıyorsunuz.'' dedi Albert. ''Puro alsanız da.'' ''Ah sevgili Vicomte.'' dedi yaldızlı gümüşten bir şamdan dayanan pembe mumla purosunu yakan ve kendini divana bırakan Lucien. Hiçbir şey yapmadığınız için ne kadar mutlusunuz. Aslında mutluluğunuzun değerini bilmiyorsunuz. Kraliyetleri barıştıran sevgili dostum, diye karşılık verdi Albert hafif alaycı bir sesle. Peki ya siz, hiçbir şey yapmasaydınız ne yapardınız? Şuraya bakın, bir yandan Avrupa'da büyük bir dolap çevirirken, diğer yandan da Paris'te küçük entrikalara girmiş bir bakanlığın sekreteri olarak, kralları ve bundan daha iyisi kraliçeleri korurken, partileri birleştirirken, seçimleri yönetirken, Napolyon'un kılıcıyla ve zaferleriyle yapamadığını çalışma odanızdaki kaleminiz ve telgrafınızla yaparken, mevkiinizin maaşı dışında 25 bin frank gelire sahipken, Chateau Renault'un size 100 louis teklif ettiği ve sizin satmak istemediğiniz bir atınız, sizi asla pantolonsuz bırakmayan bir terziniz varken, operaya, jockey kulübüne ve Veritas tiyatrosuna dilediğiniz zaman gidebilirken, buralarda kendinizi eğlendirecek bir şey bulamıyor musunuz? Tamam o zaman, sizi ben eğlendireceğim. Bu nasıl olacak? Sizi yeni birisiyle tanıştırarak. Erkek mi yoksa kadın mı? Erkek. Ah, çok sayıda erkek tanıyorum. Ama size sözünü ettiğim adam gibi birini tanımıyorsunuz. Nereden geliyor bu adam? Dünyanın öbür ucundan mı? Belki de daha uzaktan. Vay canına. Umarım kahvaltımızı da o getirmiyordur. Hayır, rahat olun. Kahvaltımız annemin mutfaklarında hazırlanıyor. Ama demek bu kadar açsınız. Evet, söylemesi ne kadar küçük düşürücü olsa da bunu itiraf ediyorum. Dün akşam yemeğini Monsieur de Villefort'ta yedim. Bir şeyi fark ettiniz mi dostum? Savcılar kurulu üyelerinin yemekleri çok berbat. Adeta sürekli vicdan azabı çekiyorlar. Tamam, böyle yapın. Başkalarının yemeklerini beğenmeyin. Böylece bakanlarınızla yemek yersiniz. Evet ama en azından yüksek mevkideki kişileri davet edemiyoruz ve düşünmeyi bilen ve özellikle oylarını doğru kullanan birkaç ödüğün masamızı şereflendirmesine mecbur olmasak, inanın evde yemekten vebadan kaçar gibi uzak dururduk. O zaman sevgili dostum, bir kadeh Jerez şarabı ve biraz bisküvi daha alın. Memnuniyetle, İspanyol şarabınız çok nefis. Gördüğünüz gibi bu ülkeyle barış yapmakta sonuna kadar haklıydık. Evet, peki ya Don Carlos? Don Carlos Bordo şarabı içecek ve 10 yıl sonra oğlunu küçük kraliçe ile evlendireceğiz. Bu da hala bakanlıkta görevliyseniz önünüze altın postu serecektir. Albert, sanırım bu sabah beni buharla doyurma yöntemini benimsediniz. Elbette, kabul edin ki bu da mideyi eğlendirir. Dinleyin, bekleme odasından bu şampın sesi geliyor. Onunla tartışacaksınız, bu da size sabırlı davranmayı öğretir. Hangi konuda? Gazeteler konusunda. Ah sevgili dostum, dedi Lucien kibirli bir küçümsemeyle. Ben gazete okuyor muyum ki? İşte tam da bu yüzden daha hararetli bir şekilde tartışacaksınız. Monsieur Beauchamp, dedi uşak. Girin, girin, dehşet uyandıran kalem, dedi Albert. Ayağa kalkıp genç adama yaklaştı. İşte bakın, en azından bana söylendiği kadar yazılarınızı okumadan sizden nefret eden Debray. Çok haklı, dedi Beauchamp. Tıpkı benim gibi onu neler yaptığını bilmeden eleştiriyorum. Günaydın şövalye. Ah demek bundan haberiniz var, diye karşılık verdi gazetecinin elini gülümseyerek sıkan sekreter. Elbette, dedi Beauchamp. Salonlarda bunun hakkında neler söyleniyor? Hangi salonda? Bu mucizevi 1838 yılında birçok salon var. Önde gelenlerden birisi olduğunuz siyasi eleştiri salonlarında. Bunun çok yerinde bir karar olduğu ve biraz mavi yetişsin diye yeterince kırmızı ektiğiniz söyleniyor. Tamam, hiç de fena değil, dedi Lucien. Neden bizim tarafımızda yer almıyorsunuz sevgili dostum Beauchamp? Sizin gibi zeki biri 3-4 yıl içinde bir servet elde edebilir. Tavsiyenize uymak için tek bir şey bekliyorum. 6 ay görevde kalma güvencesi alacağım bir bakanlık. Şimdi tek bir söz. Sevgili Albert, zavallı Lucien'in biraz soluklanmasına izin vermem gerek. Kahvaltı mı edeceğiz, öğle yemeği mi yiyeceğiz? Mecliste olmam gerek. Bizim mesleğimizde her şey sandığınız gibi toz pembe değil. Sadece kahvaltı edilecek. İki kişiyi daha bekliyoruz. Onlar gelir gelmez masaya oturulacak. Kahvaltı için kimleri bekliyorsunuz? Dedi Beauchamp. Soylu bir beyefendiyi ve bir diplomatı. Bu durumda soylu beyefendi için iki kısa saat, diplomat için iki uzun saat gerekecek. Tatlı yemeğe gelirim. Bana çilek, kahve ve puro ayırın. Mecliste pirzola yiyeceğim. Bunu sakın yapmayın, Beauchamp. Çünkü soylu beyefendi bir Montmorency ve diplomat bir Metternich. Saat tam 10.30'da kahvaltıya oturacağız. Bu arada Debray gibi Jerez'in ve bisküvilerin tadına bakın. Tamam o zaman, kalıyorum. Bu sabahı kesinlikle kendime ayırmam lazım. Güzel, siz de Debray gibi görünüyorsunuz. Yine de bakanlık hüzünlüyken muhalefetin neşeli olması gerektiğini düşünüyorum. Ah sevgili dostum, bunun nedeni beni neyin tehdit ettiğini hiç bilmemeniz. Bu sabah Temsilciler Meclisi'nde Monsieur Danglars'ın bir nutkunu, akşam da karısının evinde Fransa Meclisi'nin bir üyesinin trajedisini dinleyeceğim. Meşrutiyet hükümetine lanet olsun. Madem söylendiği gibi seçme hakkımız var, neden bu hükümeti seçtik? Anlıyorum, neşe depolamaya ihtiyacınız var. O zaman Monsieur Danglars'ın nutku hakkında kötü şeyler söylemeyin, dedi Debray. Size oy veriyor, muhalefet yapıyor. İşte kötü olan da bu. Bu yüzden dilediğimce gülebilmek ve onu nutuk çekmek için Lüksemburg'a göndermenizi bekliyorum. Sevgili dostum, dedi Albert Beauchamp'a. İspanya meselesinin hallolduğu anlaşılıyor. Bu sabah can sıkıcı katı tavırlar sergiliyorsunuz. Paris haberlerinde benim Mademoiselle Eugène Danglars'la evliliğimden söz edildiğini hatırlayın. Bu yüzden bana günün birinde, Sayın Vicomte, kızıma 2 milyon verdiğimi biliyorsunuz, diyecek bir adamın belagatı hakkında kötü konuşmanıza izin veremem. Hadi canım, dedi Beauchamp. Bu evlilik hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Kral onu baron yapabildi. Fransız Yüksek Meclis üyesi de yapabilecek. Ama onu soylu bir beyefendi yapamayacak. ve Morcerf kontu 2 milyon için uygunsuz bir evliliği kabul etmeyecek kadar aristokrattır. Morcerf Vilkontu ancak bir markizle evlenmelidir. 2 milyon yine de iyi para, dedi Morcerf. Bir bulvar tiyatrosunun ya da Reyp'teki bir botanik bahçesinin demiryolu şirketinin sosyal sermayesini oluşturacak bir para. Bırakın konuşsun Morcerf, diye karşılık verdi Debray bezgin bir ifadeyle. Ve siz evlenmenize bakın. Siz bir para evliliği yapıyorsunuz, değil mi? Tamam o zaman, bu durumda bir armanın az bir sıfırın fazla olması daha önemli. Armalarınızda 7 dişi kara tavuk var. Bunlardan 3'ünü karınıza verirsiniz ve 4'ü size kalır. Böylece kendisi az kalsın Fransa kralı olacak ve Alman kuzeni Alman imparatoru olan Monsieur de Guise'den bir kara tavuk fazlanız olur. Sanırım haklısınız Lucien, diye yanıtladı dalgın görünen Albert. Elbette, zaten her milyoner bir melez kadar soyludur. Yani öyle olabilir. Şşş, böyle söylemeyin Debray, diye karşılık verdi bu şamp gülerek. Çünkü işte sizin aykırı düşünceler üretme çılgınlığınızı tedavi etmek için bedeninize atası Renaud de Montaubin'in kılıcını sokup çıkaracak olan Chateau Renaud geliyor. O zaman geleneklere saygısızlık etmiş olacak çünkü ben hiç de soylu değilim. Ne güzel, diye haykırdı Büşamp. İşte Branger'ın şarkısını söyleyen bir bakanlık. Tanrım sonumuza ne olacak? Monsieur de Chateau Renaud, Monsieur Maximilian Morel, dedi iki yeni davetlinin geldiğini bildiren uşak. İşte herkes geldi, dedi Büşamp. Şimdi kahvaltı edeceğiz çünkü yanılmıyorsam sadece iki kişiyi bekliyordunuz Albert. Morel, diye mırıldandı şaşıran Albert. Morel, bu da kimin nesi? Ama daha sözlerini tamamlamadan 30 yaşında, yakışıklı, tepeden tırnağa soylu bir beyefendi olan, yani bir Gucci'nin yüzüne ve bir Mortemart'ın zekasına sahip olan Monsieur de Chateau Renaud, Albert'in elini sıktı. Sevgili dostum, dedi. Sizi dostum ve dahası kurtarıcım olan sipahilerin komutanı Maximilian Morel'le tanıştırmama izin verin. Zaten insan kendi kendisini fazlasıyla tanıtır. Kahramanımı selamlayın, Vilkont. Ve uzun boylu, geniş alınlı, delici bakışlı, siyah bıyıklı. Okuyucularımızın kendisini Marsilya'da oldukça dramatik koşullar altında tanımalarından dolayı henüz unutmadıkları asil genç bir adamın görünmesi için kenara çekildi. Hayran olunası bir şekilde taşıdığı yarı Fransız yarı doğulu şık bir üniforma, Legion de Honor nişanının bulunduğu geniş göğsünün ve belinin cüretkar kıvrımını ortaya çıkarmasını sağlıyordu. Genç subay incelikle öne doğru eğildi. Güçlü bir adam olduğu için Morel'in her hareketi bir zarafet örneğiydi. "Monsieur," dedi Albert içten bir nezaketle. "Sayın Baron de Chateau Renaud beni sizinle tanıştırarak çok sevindireceğini önceden biliyordu. Siz onun dostusunuz, bizim de dostumuz olun." ''Çok güzel.'' dedi Chateau Renaud. ''Sevgili dostum Vilkont, gereken durumda benim için yaptığını sizin için de yapmasını dileyin.'' ''Sizin için ne yaptı?'' ''Ah!'' dedi Morel. ''Sözünü etmeye değmez, Monsieur abartıyor.'' ''Nasıl olur?'' dedi Chateau Renaud. ''Sözünü etmeye değmez mi? Demek hayattan söz etmeye değmez. Sevgili dostum Morel, aslında bu söylediğiniz çok felsefi bir anlam içeriyor.'' Hayatınızı her gün tehlikeye atan sizin gibi biri için önemsiz olabilir ama benim gibi hayatı bir kereliğine tesadüfen... Baron, bu yaşananlardan net bir şekilde gördüğüm şey Sayın Kaptan Morel'in hayatınızı kurtardı. Ah tanrım, tamamen öyle, diye karşılık verdi Chateau Renaud. Peki hangi vesileyle? Diye sordu Büşamp. Büşamp dostum, açlıktan öldüğümü biliyorsunuz, dedi Debray. Bu yüzden hikayelere dalmayın. Ama tamam o zaman, dedi Büşamp. Ben masaya oturulmasına engel olmuyorum ki. Chateau Renaud bu hikayeyi bize masada anlatacak. Beyler, dedi Morcerf. Saat henüz 10'u çeyrek geçiyor. Buna dikkatinizi çekerim. Son bir konuğu bekliyoruz. Ah, bu doğru. Bir diplomattı, dedi Debray. Bir diplomat ya da başka bir şey hakkında hiç bilgim yok. Bildiğim tek şey, onu görevlendirdiği elçilik işini beni öylesine memnun ederek yerine getirdi ki, kral olsaydım onu hemen Toyzondor ve Jaretier'de dahil olmak üzere bütün tarikatlarımın şövalyesi yapardım. Henüz masaya oturulmuyorsa bizim yaptığımız gibi bir kadeh Jarez şarabı alıp bize olan biteni anlatın baron, dedi Debray. Bildiğiniz gibi aklımı Afrika'ya gitmek esmişti. Bu atalarınızın izlemeniz için çizdiği bir yoldu sevgili dostum Renaud, diye karşılık verdi Morcerf kibarca. Evet ama bu yolculuğun amacının onlar gibi İsa'nın mezarını özgürlüğüne kavuşturmak olduğu konusunda kuşkuluyum. Haklısınız Büşamp, dedi genç aristokrat. Bunun amacı tabanca kullanma merakımı gidermekti. Bildiğiniz gibi bir meseleyi halletmek için seçtiğim iki tanığın beni en iyi dostlarımdan biri olan, Evet, hepinizin tanıdığı o zavallı Franz Depina'nın kolunu kırmak zorunda bıraktıklarından beri düellodan iğrenirim. Bu doğru, dedi Debray. Bir zamanlar düello etmiştiniz. Sebebi neydi? Hatırlıyorsam cehenneme gideyim, dedi Chateron'a. Kesinlikle hatırladığım şey, sahip olduğum bir yeteneği kullanmamaktan utanç duyarak, bana hediye edilen yeni tabancaları Arapların üzerinde denemek istememdir. Bu amaçla Oran'da gemiden indim. Oran'dan Konstantinopolis'e geçtim. Tam da kuşatmanın kalktığı sırada oraya gelmişim. Diğerleri gibi geri çekilmeye başladım. 48 saat boyunca gündüzleri yağmura, geceleri kara katlanmak zorunda kaldım. Nihayet üçüncü gün atım soğuktan öldü. Zavallı hayvan. Örtülere ve ahırın sobasına alışmıştı. Arabistan'ın 10 derecelik soğuğuyla karşılaştığında biraz rahatsızlanan bir Arap atıydı. Benim İngiliz atımı bu yüzden satın almak istediniz, dedi Debray. Soğuğu Arap atınızdan daha iyi dayanacağını düşünüyordunuz. Yanılıyorsunuz, çünkü bir daha Afrika'ya dönmeyeceğime yemin ettim. Demek çok korktunuz, dedi Buşamp. Evet, bunu itiraf ediyorum ve haksız da sayılmam. Atım ölmüştü, yürüyerek geri çekiliyordum. Altı Arap kafamı kesmek için dört nala üzerime geldi. Tam isabetli ikisini tüfeklerimle, diğer ikisini de tabancalarımla öldürdüm. Ama iki Arap daha vardı ve mermim bitmişti. Biri beni saçlarımdan kavradı. Artık bu yüzden saçlarımı kısa kestiriyorum. Başa ne geleceği bilinmez. Diğeri yatağını boynuma dayadı. Demirin keskin soğuğunu o an hissettim. Tam o sırada bu mösyö üzerlerine ateş etti. Beni saçlarımdan kavrayanı bir mermiyle öldürdü ve boğazımı kesmeye hazırlananın kafasını da bir kılıç darbesiyle uçurdu. Mösyö o gün kendini bir insanı kurtarma görevine adamıştı ve kader o kişinin ben olmasını istedi. Zengin olduğumda Klagman'a ya da Moroketi'ye kaderin bir heykelini yaptıracağım. Evet, dedi Morel gülümseyerek. 5 Eylül babamın mucizevi bir şekilde kurtulduğu günün yıl dönümüydü. Her yıl o günü elimden geldiğince değişik bir şekilde kutlarım. Kahramanca öyle değil mi? Diye araya girdi Chateauneuf. Kısacası o gün seçilmiş olan bendim ama hepsi bu değil. Hayatımı kurtardıktan sonra San Martin'in yaptığı gibi paltosunun yarısını değil, tamamını vererek beni soğuktan ve açlıktan kurtardı. Bunu benimle neyi paylaşarak yaptığını tahmin edebilir misiniz? Felix'in ezmesini mi? Diye sordu Buşam. Hayır, birer parçasını afiyetle yediğimiz atını. Bu kolay bir tercih değildi. Atını paylaşmasını mı? Diye sordu Morcerf gülerek. Hayır, fedakarlığı, diye yanıtladı şoför ona. Debriye İngiliz atını bir yabancı için feda edip etmeyeceğini sorsanıza. Bir yabancı için hayır ama bir dost için belki de, dedi Debriye. Benim dostum olacağınızı tahmin etmiştim baron, dedi Morel. Zaten bunu size daha önce de söyleme onuruna erişmiştim. Kahramanlık ya da değil, fedakarlık ya da değil. O gün bir zamanlar iyi kaderin bize bulunduğu lütfun karşılığı olarak kötü kadere bir adak sunmalıydım. Monsieur Morel'in imada bulunduğu bu hikaye bir gün onunla daha yakın bir dostluk kurduğumuzda size anlatacağım muhteşem bir anıdır. Bugün ise hafızamızı değil, midelerimizi dolduralım. Saat kaçta kahvaltı edeceğiz Albert? 10.30'da. Tam 10.30'da mı? Diye sordu saatini çıkaran Debray. Ah, bana 5 dakikalık bir ayrıcalık tanıyacaksınız, dedi Morcerf. Çünkü ben de bir kurtarıcıyı bekliyorum. Kimin kurtarıcısını? Elbette benim. Bir başkası gibi benim de hayatımın kurtarılabileceğini ve Araplar dışında da kafa kesenler olduğuna inanmıyor musunuz? Kahvaltımız insanlara değer vermeyi temsil edecek ve en azından umduğum kadarıyla masamızda insanlığın iki iyiliksever üyesi yer alacak. Peki bu nasıl olacak? dedi Debray. Sadece bir Montyon ödülümüz var. Ama ödül, onu elde etmek için hiçbir şey yapmamış olan birine verilecek, dedi Büşamp. Akademi, başının ağrımaması için işin içinden hep böyle sıyrılır. Peki nereden geliyor? Dedi Debray. Israrımı bağışlayın, bu soruya daha önce de cevap verdiğinizi biliyorum. Ama cevabınız soruyu ikinci kez sormamı gerektirecek kadar muğlaktı. Aslında ben de hiçbir şey bilmiyorum, dedi Albert. 3 ay önce onu davet ettiğimde Roma'daydı. Ama o zamandan beri nerede olduğunu kim söyleyebilir? Peki onun dakik olabileceğine inanıyor musunuz? Diye sordu Debray. Onun her şeyi yapabileceğine inanıyorum, diye yanıtladı Morcerf. Size tanıdığımız 5 dakikalık ilave süre de dahil olmak üzere 10 dakikamız kaldığına dikkatinizi çekerim. Tamam o zaman, bu süreden size konuğum hakkında birkaç söz etmek için yararlanacağım. Pardon, dedi Buşamp. Anlatacaklarınızda bir yazı dizisine konu olacak bir şey var mı? Elbette, dedi Morcerf. Hem de en ilgincinden. O zaman anlatın. Çünkü meclise gidemeyeceğimin farkındayım. Bunu telafi etmem gerek. Son karnavalda Roma'daydım. Bunu biliyoruz, dedi Büşamp. Evet ama haydutlar tarafından kaçırıldığımı bilmiyordunuz. Haydut diye bir şey yoktur. Elbette var, hem de en iğrenç, yani hayranlık uyandıran haydutlar çünkü onları ürkütücü derecede güzel buldum. Tamam, sevgili Albert, dedi Devray. Aşçınızın geciktiğini, istiridyelerin henüz Merenes'ten ya da Ostende'den gelmediğini ve Madame de Maintenon'un yaptığı gibi yemeğin yerine bir hikaye sunduğunuzu itiraf edin. Sevgili dostum, sizi bağışlayacak ve ne kadar uydurma olsa da hikayenizi dinleyecek kadar yakın bir arkadaşlığımızın olduğunu söyleyin. Size ne kadar uydurma gelirse gelsin, başından sonuna kadar gerçekleri anlatacağımı söylüyorum. Haydutlar beni kaçırıp San Sebastiano Katakombları denilen oldukça kasvetli bir yere götürdüler. Dediğiniz yeri biliyorum, dedi Chateauneuf. Orada az kalsın hasta olacaktım. Ben bundan daha iyisini yaptım. Gerçekten hastalandım. Bana 4.000 Roma iküsü, yani 26.000 Tours frangı gibi önemsiz bir meblağ karşılığında rehin alındığım söylendi. Ne yazık ki yolculuğumun sonuna geldiğim ve param tükendiği için elimde sadece 1.500 Roma iküsü vardı. Franz'a yazdım. Bakın Franz da oradaydı. En ufak yalanım yok. Ona sorabilirsiniz. Franz'a yazdım ve saat 6'da 4.000 ekü ile oraya gelip gelemeyeceğini sordum. 6'yı 10 geçe yanlarında olmaktan onur duyacağım mutlu azizlere ve şanlı din kurbanlarına kavuşacaktım. Ve haydutların reisi olan Monsieur Luigi Vampa sözünü büyük bir özenle tutacaktı. Sizden buna inanmanızı rica ediyorum. Ama Franz 4.000 ekü ile geldi, öyle değil mi? Dedi Chateauneuf. Şuraya bakın, adınız Franz Depinay ya da Albert de Morcerf ise 4.000 ekünün ne önemi olabilir? Hayır, sadece size sözünü ettiğim ve tanıştırmayı umduğum konukla birlikte geldi. Vay canına, yoksa bu Monsieur Herakles'i öldüren casus mu ya da Andromeda'yı kurtaran Perseus mu? Hayır, yaklaşık benim boyumda bir adam. Tepeden tırnağa silahlı mıydı? Yanında bir örgü şişi bile yoktu. Peki fidyenizi ödedi mi? Reisin kulağına birkaç söz ettiğinde serbest bırakıldım. Hatta sizi kaçırdıkları için özür bile dilemişlerdir, dedi Büşamp. Tam da öyle, dedi Morcerf. Bak sen, bu adam Aristo mu? Hayır. Adı sadece Monte Cristo Kontu. Monte Cristo Kontu diye bir at olamaz, dedi Devray. Buna ben de inanmıyorum, diye ekledi Chateauneuf. Avrupa soyluluğunu avucunun içi gibi bilen bir adamın soğukkanlılığıyla. Bir yerlerde Monte Cristo Kontu'nu tanıyan biri var mı? Belki de kutsal topraklardan geliyordur, dedi Büşamp. Atalarından biri tıpkı Mortemart'ın Ölü Deniz'e sahip olması gibi Golgota Tepesi'ni ele geçirmiş olmalı. Pardon, dedi Maximilian. Beyler, sizi yanlış anlamadan kurtaracağım. Monte Cristo, babamın yanında çalışan denizcilerden sık sık duyduğum küçük bir adadır. Akdeniz'in ortasında bir kum tanesi, sonsuzlukta bir atom gibidir. Tam da öyle Monsieur, dedi Albert. İşte size sözünü ettiğim kişi bu kum tanesinin senyörü ve kralıdır. Bu kontluk unvanı Toskana'da satın alınmış olmalı. Tam da öyle Monsieur, dedi Albert. İşte size söz ettiğim kişi bu kum tanesinin senyörü ve kralıdır. Bu kontluk unvanı Toskana'da satın alınmış olmalı. Demek kontunuz zengin. Öyle sanıyorum. Ama bunun açıkça ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu konuda yanılıyorsunuz Debray. Sizi hiç anlamıyorum. Binbir Gece masallarını okudunuz mu? Elbette, ne güzel bir soru. Tamam o zaman. Oradaki insanların zengin ya da fakir, buğday tanelerinin yakut ya da elmas olup olmadıklarını biliyor musunuz? Yoksul balıkçılar gibi görünüyorlardı, öyle değil mi? Onların öyle olduklarını sanıyordunuz ve aniden size Hindistan'ı satın alabileceğiniz gizemli bir mağaranın kapısını açtılar. Ya sonra? Sonrası benim tanıdığım Monte Cristo Kontu işte bu balıkçılardan birisi. İsmini bile bu olaydan almıştır. Adı Denizci Simbad'dır ve altın dolu bir mağarası vardır. Siz bu mağarayı gördünüz mü? Diye sordu Büşamp. Hayır, ben görmedim. Franz gördü. Ama sakın, onun yanında bununla ilgili tek söz etmemek gerekir. Gözleri bağlanarak o mağaraya indirilen Franz'la dilsizler ve görünen o ki Kleopatra'nın yanlarında bir yosma gibi kalacağı kadınlar hizmet etmiş. Ancak kadınlar konusunda pek emin değil. Yanına haşhaşlı ezmeyi yedikten sonra girdikleri için birkaç heykeli kadın sanmış olması mümkün. Gençler Morcerf'e, ''Demek öyle sevgili dostum, aklınızı mı kaçırdınız yoksa bizimle alay mı ediyorsunuz?'' dercesine baktılar. ''Gerçekten de,'' dedi düşüncelere dalmış gibi görünen Morel. ''Penelon adlı yaşlı bir denizcinin de Monsieur de Morcerf'in söylediklerine benzer bir şey anlattığını duydum.'' Ah, dedi Albert. Ne mutlu ki Monsieur Morel yardımıma koştu. Labirentime bir ip yumağı atması kafanızı karıştırıyor, öyle değil mi? Pardon, sevgili dostum, dedi Debray. Bize anlattıklarınız gerçek gibi görünmüyor. Ah, tabii ki. Çünkü elçileriniz, konsoloslarınız size bundan söz etmiyor. Zamanları yok. Seyahat eden yurttaşlarını denetlemeleri gerek. Ah, ne güzel. Sinirleniyor ve bunun acısını zavallı görevlilerimizden çıkarıyorsunuz. Aman Tanrım. Sizi nasıl korumalarını bekliyorsunuz? Meclis her gün maaşlarını kemiriyor. Öyle ki ellerine neredeyse hiçbir şey geçmiyor. Elçi olmak ister misiniz Albert? Sizi Konstantinopolis'e atayacağım. Hayır, olmaz. Çünkü Sultan Mehmet Ali'nin lehine ilk tavır alışında bana ip gönderecek ve cellatları beni boğacak. İşte durumu anlıyorsunuz, dedi Devray. Evet ama tüm bunlar Monte Cristo kontunun var olmasına engel değil. Elbette, herkes var olmayı sürdürüyor. Güzel bir mucize. Kuşkusuz herkes var olmayı sürdürüyor ama aynı koşullarda değil. Herkesin siyah köleleri, prenslere yaraşır dehlizleri, yeraltı sarayları olan barbar hükümdarları gibi silahları, 6.000 franklık atları, Yunan metresleri yok. Yunan metresi gördünüz mü? Evet, gördüm ve duydum. Arjantina tiyatrosunda gördüm. Bir gün Kont'ta yemek yerken sesini duydum. Demek bu olağanüstü adam yemek yiyor. Bence yemek yese de sözü edilmeyecek kadar az yiyor. Onun bir vampir olduğunu göreceksiniz. İstediğiniz kadar gülün. Bildiğiniz gibi Lord Ruthven'i tanımış olan Kontes G de sizinle aynı şeyi düşünüyordu. Ah ne güzel, dedi Büyüşamp. İşte gazeteci olmayan biri için Constitutional'ın efsanevi deniz yılanının bir benzeri, bir vampir. Bu mükemmel. Göz bebeğini dilediği zaman küçültüp genişleten vahşi bir göz, dedi Debray. Gelişkin bir üçgen yüz, muhteşem bir alın, soluk bir ten, siyah sakal, beyaz ve sivri dişler. Dişlerine benzeyen sert ve dokunaklı bir nezaket. Evet, tam da öyle Lucien, dedi Morcerf. Ve eşkalin her hattı tam anlamıyla çizildi. Evet, sert ve dokunaklı bir nezaket. Bu adam daima içimi ürpertti. Bir gün bir infazı izliyorduk. Cellatın görevini yapmasından ve mahkumun çığlıklarından ziyade onun dünyanın tüm işkencelerini soğuk bir ifadeyle anlattığını görmekten ve duymaktan dolayı kendimi kötü hissettim. Kanınızı emmek için sizi Kolezyum harabelerine götürmedi mi? Diye sordu Büyüşam. Ya da sizi kurtardıktan sonra tıpkı Esav'ın büyük oğulluk hakkını satması gibi ruhunuzu satın almak için size ateş rengi bir parşömene imza attırdı mı? Beyler, dilediğiniz kadar alay edin, dedi biraz incinmiş gibi görünen Morcerf. Gant bulvarının müdavimleri olan Boulogne ormanında gezinen sizin gibi yakışıklı Parislilere baktığımda ve o adamı düşündüğümde aynı türden olmadığımıza inanıyorum. Bundan gurur duyuyorum, dedi Beauchamp. Sizin Monte Cristo kontonuzun İtalyan haydutlarıyla ufak tefek ilişkileri dışındaki boş zamanlarında kibar bir adam olduğu kesin, dedi Chateron'a. Hayır, İtalyan haydut diye bir şey yoktur, dedi Debray. Vampir diye bir şey de yoktur, diye ekledi Beauchamp. Monte Cristo kontu diye biri de yoktur, diye ekledi Debray. Bakın sevgili Albert, işte saat 10.30'u çalıyor. Bunun bir karabasan olduğunu itiraf edin ve kahvaltıya geçelim, dedi Beauchamp. Ama sarkaçlı saatin titreşimi henüz sönümlenmemişti ki kapının açılmasıyla Germain, ''Ekselansları Monte Cristo Kontu'' dedi. Odadaki herkes Morcerf'in hikayesine zihinlerinde nasıl bir yer ettiğini belli edercesine yerlerinden sıçradı. Albert bile ani bir heyecan duymaktan kendini alamadı. Ne caddede bir araba gürültüsü ne de bekleme odasında bir ayak sesi duyulmuştu. Kapı bile sessizce açılmıştı. Kont çok sade bir kılıkla eşlikte belirdi ama en popüler ve en güç beğenen biri bile kıyafetinde eleştirecek bir şey bulamazdı. En becerikli terzilerin elinden çıkmış giysileri, şapkası ve çamaşırları eşsiz bir beğeniyi yansıtıyordu. Ancak 35 yaşlarındaydı ve herkesi etkileyen şey Debre'nin çizdiği portreyle olağanüstü benzerliğiydi. Salonun ortasına doğru gülümseyerek ilerleyen Kont, kendisine doğru yaklaşan ve elini aceleyle uzatan Albert'in yanına geldi. ''Dakiklik'' dedi Monte Cristo Kontu. ''Sanırım hükümdarlarımızdan birinin iddia ettiğine göre kralların nezaketidir. Ama ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, aynı şey yolcular için her zaman geçerli değildir. Yine de sevgili Vilkont, iyi niyetimi dikkate alarak randevuya 2-3 saniye gecikmemi bağışlarsınız. 500 fersah aksilikler çıkmadan katledilmiyor. Hele de görünüşe bakılırsa arabacıları dövmenin yasak olduğu Fransa'da.'' ''Sayın Kont'' diye karşılık verdi Albert. Bana verdiğiniz söz vesilesiyle davet ettiğim ve sizinle tanıştırma onuruna erişeceğim birkaç dostuma ziyaretinizden söz ediyordum. İşte soyluluğu kraliyetin 12 senyoruna kadar uzanan ve ataları yuvarlak masada yer alan Chateau Renaud Kontu. İçişleri Bakanı'nın sekreteri Monsieur Debray, Dehşet saçan Fransız hükümetinin korkulu rüyası olan ama belki de Fransa'daki ününe rağmen gazetesi İtalya'ya gelmediği için adını hiç duymadığınız Monsieur Beauchamp ve nihayet sipahilerin komutanı Monsieur Maximilian Morel. Bu isim üzerine o ana kadar herkesi kibarca ama İngilizlere özgü bir soğukluk ve kayıtsızlıkla selamlayan kont bir adım öne çıkmaktan kendini alamadı ve solgun yanakları bir şimşek hızıyla hafifçe kızardı. "Monsieur yeni muzaffer Fransızların üniformasını taşıyor," dedi. "Güzel bir üniforma." Kontun gizlemesi için hiçbir gerekçe olmadığında güzel, dingin ve duru gözlerini adeta kendisi bile farkına varmaksızın parlatan ve sesine çok derin bir titreşim katan duygunun ne olduğunu söylemek mümkün değildi. "Bizim Afrikalılarımızı hiç görmüş müydünüz?" dedi Albert. "Hayır," diye karşılık verdi yeniden rahat bir tavır takınan kont. "Tamam o zaman Monsieur, bu üniformanın altında ordunun en cesur ve en asil yüreklilerinden biri çarpıyor." "Ah Sayın Kont," diye araya girdi Morel. "Kaptan söylememe izin verin. Monsieur'ün çok kahramanca bir davranışını henüz öğrendik. Bu yüzden onu ilk kez görmeme rağmen ondan kendisini size bir dostum gibi tanıştırma iznini istiyorum." Ve bu sözlerin ardından Kont'un yüzünde bir kez daha beliren o garip ve sabit bakışlar, o kaçamak kızarıklık ve göz kapaklarında heyecanını belli eden o hafif titreme dikkatleri çekebilirdi. "Ah, Monsieur asil bir yüreğe sahip, ne kadar iyi," dedi Kont. Albert'in söylediklerinden ziyade Kont'un kendi düşüncesini yansıtan bu vurgu herkesin ve özellikle de Monte Cristo'ya şaşkınlıkla bakan Morel'in afallamasına yol açtı. Ama aynı zamanda sesinin tonu öyle yumuşak ve adeta öyle tatlıydı ki bu vurgu ne kadar garip olursa olsun kimsenin buna canının sıkılması mümkün değildi. "Bundan neden kuşku duysun ki?" dedi Beauchamp Chateaurona'ya. "Aslında," diye karşılık verdi, insanları tanıma alışkanlığı ve aristokratik bakışının netliğiyle Monte Cristo kontunun içine elinden geldiğince nüfuz eden Chateaurona. "Albert bize doğru söylemiş. Kont ilginç bir şahsiyet. Siz ne dersiniz Morel?" "İnanın ki," dedi Morel, İçten bakışları ve sempatik sesiyle az önce hakkımda dile getirdiği garip düşünceye rağmen onu sevimli buluyorum." "Beyler," dedi Albert, "Germain sofranın hazır olduğunu söyledi. Sayın Kont, size yol göstermeme izin verin." Sessizce yemek salonuna geçildi. Herkes masadaki yerini aldı. "Beyler," dedi Kont otururken, "size tüm uygunsuz davranışlarımı bağışlamanız için bir itirafta bulunmama izin verin. Ben yabancıyım. Hem de Paris'e ilk kez gelecek kadar yabancıyım. Bu yüzden Fransız yaşam tarzını hiç bilmiyorum. Ve şimdiye kadar Parislilerin güzel geleneklerine itici gelecek doğu tarzı bir yaşamdan başkasını benimsemedim. Bu nedenle ben de fazla Türk, Napolili, Arap kaçan bir şeyler görürseniz beni bağışlamanızı rica ediyorum. Şimdi beyler, kahvaltımızı edelim." "Bütün bunları nasıl da dile getiriyor?" diye mırıldandı Büşamp. "Kuşkusuz büyük bir senyör." "Büyük bir senyör olmalı," diye ekledi Debray. "Bütün ülkelerin en büyük senyörü," dedi Chateaurona.